Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Gül Sohbetleri dersimizde Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh hazretlerinin 22. bölümüyle inşallah yine beraberiz. Allah'tan hayırlısını dileyerek, Peygamber aleyhisselamın şefaatini umarak, Mus'ab bin Umeyr hazretlerini hayatımıza geçirme arzusu, niyazı, duasıyla tekrar tekrar hayatımıza, yaşantımıza güzellikler getirmesi istekiyle, temennisiyle kaldığımız yerden inşallah devam edecek. Mus'ab bin Umeyr'in güzelliğinden güzellikler devşirmeye çalışacağız. Şu ana kadar 21 bölüm gördük. Takdir edersiniz ki bunu ara sıra bölüm başlarında söylüyorum. Geriye doğru özetleme imkanım artık yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz aleyhisselamın kendisini göndermiş olduğu görev gereği tebligatını, faaliyetlerini yürütüyor. Güzel bir organizasyon ile, bilinçli yapılan faaliyetlerle, yani programlı faaliyetlerle Medine'ye İslam'ın yayılmasına vesile olmaya çalışıyor. Ve bir yandan Müslümanları eğitme için bütün planını, programını, mesaisini buraya teksip ederken diğer yandan da Müslüman olmayanlara İslam'ı götürme gayreti içerisindeydi. Zaman içerisinde oluşan Esad bin Zürer'in evi Darül Erkam haline gelince oluşunca Darül Erkam gibi, yani Darül Esad oluyor Medine-i Münevvere'de. Biliyorsunuz Mekke'de Darül Erkam vardı, Medine-i Münevvere'de ise Darül Esad oluştu. Arkasından değişik sahabelerin evlerinde de sohbetleri yapıldı. Darül Hayseme, Darül Sultan veya Darül Eyyub diye, Darül Zeyd diye bazı evlerimizde oluştu. Buralarda da sohbetler yapılıyor. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh öncelikli olarak Esad bin Zürer'in evi olan Darül Esad'da faaliyetlerini sürdürerek kendisine gelenleri, bir diğer ifadeyle Hazreti Esad bin Zürare ve ekibinin arkadaşlarını toplayıp huzuruna getirmeleri vesilesiyle Müslümanları yakından tanımış oldu. Onlara bir süre Darül Esad kurumunda sohbetler yaptı, dersler verdi, beraber namazlar kıldılar, hatta cuma namazı kıldılar. Efendim daha sonraki zamanlar içerisinde tanıştıkça bunlarla, bunlar kimisi müsait evleri olanlar evlerine davet etmeye başladılar. Ve Mus'ab bin Umeyr de o evlerde de sohbetler yapmaya başladı. Bazen sadece hane halkı olurdu. Bazen de o evin çevresindeki komşulara çağrılmış olurdu. Böyle ev sohbetleri, bahçe, evin bahçesi sohbetleri tarzındaki sohbetlerde en son Hazreti Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensar'ın evinde de sohbet yapılmış. Güzel bir organizasyon ortaya konmuş idi. Bütün bunlar sürekli ders ve sohbetlerde zaman zaman göremediği şahısları, daha önce gelenleri zaman zaman göremediğinde araştırıp sorduğu, soruşturduğu, ne durumda olduklarını takip ettiğini görürüz Hazreti Mus'ab'ın. Onlar da şu ifadeyi ısrarla kullanmıştık, tekrar kullanmış olayım aynı ifadeyi. Dinleyip, bilgilenip, dağılmak değil, ilgilenip, bilgilenip, hayata geçirmek prensibini öne çıkarıyordu. Yani sadece dinliyor, bilgi sahibi oluyor, dağılıyorlar değildi. İlgileniyorlar, dinliyorlar, bilgi sahibi oluyorlar, hayata geçiriyorlar. Yani iman, ilim, amel ve ihlas, takva boyutuyla güzel bir faaliyet sürüyordu. Kimlerin neye yatkın olduklarını anlamaya çalışan Hazreti Musab, anladığı kadarıyla onları da o yönlerini aktif hale getirmek için onlara ortamlar oluşturma gayretinde idi. Böylece Hazreti Musab radıyallahu anh ve arkadaşlarının faaliyetleriyle çok kişi İslam'a girmiş, İslam'la şereflenmişti. Bu arada ilgi duyup kendiliklerinden gelenler de vardı tabi. Bu da çok önemli. Çünkü Müslümanlar, yani İslam'la şereflenenler, inandıkları dinlerini en yetkili ağız olan Hazreti Musab'dan öğrenmeye çalışıp hayatlarına aktarmaya çalışanlar aynı zamanda çok da güzel örnek oluyorlardı. Dolayısıyla onların güzel yaşayışları, yani güzel değişimleri çevrelerinin ilgisini çekiyor ve bu ilgi duyanlar da bu vesileyle halkaya birer ikişer katılmak için çaba sarf ediyorlardı. Evet, bunlar güzel gelişmeler ama her şey böyle değil tabii. Orası da Medine'de olsa burası bir dünya. Dünyada dünya kanunları geçerli biliyorsunuz. Bu arada ister istemez karşı koyanlar da vardı tabii. Bunun örneğini vereceğiz inşallah zamanımız yettiğinde, sırası geldiğinde. Ancak bu Hazreti Musab radıyallahu anh öyle güzel bir tavır sergiliyordu ki gelenler ne kadar sert veya kötü niyetli olurlarsa olsunlar, en azından kabul etmeseler de oturup dinlemek zorunda kalıyorlardı. Ancak genellikle şu ana kadar öyle gördük, sert bir şekilde gelip sert tenkitler yapanların Hazreti Musab'ın o uslubuyla oturmaları, bir diğer ifadeyle Hazreti Musab'ın oturtması, bir üst ifadeyle de onları sataşma, saldırma, konuşma konumlarından dinleme konumlarına döndürmesi, çevirmesi, yani hücum eder durumda bütün alıcılarını kapatmış, çok art niyetten gelmiş, hücum eder durumdan onlara kullandığı ifadeler, sergilemiş olduğu tarz tavır, bir duruş, bu yapı içerisinde yumuşadıklarını, oturduklarını ve saldırma tavrından dinleme tavrına geçtiklerini görüyoruz. Bu şekilde dinleyenler de elbette ki İslam'la şerefleniyorlardı. Çünkü İslam dinlenildiği zaman, anlaşıldığı zaman girilmeyecek, yaşanmayacak bir din değildi. Böyle gelip öyle dönenler, yani dikenlerle gelip güllerle dönenler artık bir gül bahçesi oluşturma çabasına giriyorlar. Tabii boş durmuyorlar onlar da. Bu böyle sürüp gidiyor. Yani onlar da başkalarına vesile oluyor. Yani şöyle dememiz lazım bizim. Kurtulanlar, kurtuluşa erenler başkalarının da kurtuluşlarına vesile olmalıydılar. Ve öyle oluyordu. Bunun için de iman eden, Müslüman olan, İslam ile şereflenen herkes büyük bir sorumluluk duyuyordu. Sorumluluk yani mükellefiyet. Müslüman zaten mükellef insandı. Sorumlu insandı. Sorumlular, sorumluluklarını büyük bir incelikle yerine getirme çabasındaydılar. Yani mükellefin mükellefiyeti öne çıkıyor burada. Anlatılan şeyleri aralarında müzakere ediyorlar. anlaşılmayan şeyleri de sorup öğrenmeye çalışıyorlardı. Hazreti Musab radıyallahu anh'ın sohbetlerine katılmak için sadece oturup davet beklemiyorlardı. Kendileri de takip ediyorlardı. Ayrıca birbirlerini de bundan haberdar ediyorlardı. Yani neye benzer bu? Hiçbirisi hazırcı olmuyordu. Ortama göre ellerinden gelen işlere de el atıyorlardı. Yapmaları gerekenleri hakkıyla yapmanın çabası içindeydiler yani. Herkes yapabileceğini yaptığı için kimse üzerine iş yükü binmiyordu. Yani şöyle örnek verebiliriz ki az sonra tabulara vermeye inşallah çalışacağım. Sadece Darul Esad kurumunda değil, değişik yerlerde de bu dersler yapıldığında yer yer organizede çok ciddi iş yükü ortaya çıkıyordu. İşte bir bahçe sohbeti düşünün. Orayı organize etmek, işte oturulacak duruma getirmek, neler ikram edilecekse önünde veya sonunda o konuda yardımcı olmak, güvenliğini sağlamak, ulaşımı sağlamak, haberleşmeyi sağlamak, bütün bunlar oluyor. Sohbetten sonra da sohbeti bitiren çekip gitmiyor. Bakıyor etrafına, hani bugünkü deyimle en azından herkes kendi oturduğu sandalyeyi kaldırıp koyması gereken yere koyuyordu. Oturduğu minderi kaldırıp koyması gereken yere koyuyordu veya hasırı kilimi, en azından diye söylüyorum. Yani hazırcı değillerdi. İşte İslam böyle bir şey. Yani bir yere geleceksiniz, birini dinleyeceksiniz lütfen, ondan sonra da çekip gideceksiniz. Böyle değildi. Hayatın içine giriyor insan. Zaten Müslüman hayatın içine giren insan anlamına da gelir. Müslüman hayatın içine giren insandır çünkü. Hazreti Musab radıyallahu anh'ın gayretiyle böyle güzel faaliyetler olurken, yani sürekli Musab'ın onlara ittiğini, yani böyle bir tarafa doğru ittiğini veya çektiğini görmezseniz, onlar da el ele kol kola bugünün deyimiyle birbirlerini bu yönde, bu yolda teşvik ettiklerini görürüz. Nimetler arttıkça, biliyorsunuz, nimetler arttıkça sorumluluklar artar. Nimetlere göre mükellefiyet çıkar önümüze. İslam nimeti içinde olanlar, bunun dışında kalanlara bir şekilde ulaşmakla mükellef olduklarını unutmamışlar, unutmuyorlardı ve bu konuda çok ciddi gayret sarf ediyorlardı. Evet, şimdi biliyorsunuz biz mümkün mertebe tabloyla bunları canlı tutmaya çalışırız. Şimdi Hazreti Musa radıyallahu anh Medine'ye gelmesiyle beraber Medine'nin çevresi değişmeye başlamıştı. Medine halkı önceleri putlara taparlarken şimdi Allah ve Resulüne iman ederek İslam ile şereflenmişlerdi. Müslüman olmuşlardı. Medine'nin iki büyük kabilesi olan Evs ve Hazreç kabileleri arasında uzun yıllara sürüp gelen düşmanlık vardı. Bu düşmanlık durulmaya ve dostluğa, kan davaları da yavaş yavaş kesilmeye başlamıştı. Bu iki büyük kabile İslam ile şereflenince ki henüz daha tamamı değil, artık kabileye iyice yayılmaya başladı. Evs ve Hazreç düşmanlığı dostluğa dönüşürken yine Allah ve Resulüne iman ile beraber sahabe unvanlı Ensar adlı yeni bir cemiyet oluşmaya başlamıştı. Genelde Ensar deyimi hepinizin bildiği gibi Resulullah Aleyhisselam'ın Medine-i Münevvere hicretiyle başlar. Ancak altyapısı Hazreti Musab'a aittir. Yani Medine'de daha önce söylemiştim, nüfus olarak kalabalık çoğunluk Yahudilerdi. İkinci kalabalık çoğunluk müşrikler ve arkasından da üçüncü sırayı Hristiyanlar alıyordu. Olayların akışı içerisinde Hristiyanlarla ilgili çok fazla bir problem yaşanmadığı görülüyor. Zaten sayıları az. Yani yönetimde, ekonomide, ticarette herhangi bir yerde etkin olmadıkları için çok fazla öne çıkmamışlar. Ama Yahudiler bütün yönetimi ellerinde tuttukları için her şeyle beraber onlarla çok ciddi sorunlar yaşanacak ki örnekleri gelecek ileride inşallah. Bizim buradaki öncelikli muhatabımız Evs ve Hazreç kabileleri ki bunlar da müşrik. Yani şimdi üstten başladık. Yani nüfusun yoğunluğuna göre şimdi sıraya koyuyorum. Yahudiler, müşrikler, Hristiyanlar var Medine'de. Şimdi Yahudi, müşrik, Hristiyan, Müslüman nüfus yoğunluğuna göre şimdi İslam diye bir din geldi ve Müslümanlar oluşmaya başladı. Müslümanlar oluştukça müşrikler azalmaya başladı. Çünkü İslam Evs ve Hazreç kabilelerinin üzerine yoğunlaştı. Yani müşrik gruplara yoğunlaştı. Dolayısıyla orada İslam ciddi şekilde gelişmeye, yayılmaya başlamış oldu. Bu oluşan güzellik arasında Yezid bin Seken ile sevgili kızları Esma ile Havva da var. Bir aile şimdi örneği vereceğiz. Yezid bin Seken ve kızları Esma ile Havva. Onlar da diğerleri gibi bu ana kadar müşrik olarak gelmişlerdi. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh'ın ve ekibinin gayretleriyle bu ailede yeni oluşumu, bilişimi ve değişimi kavramış, bu kervana katılmış, her biri İslam ile şereflenerek Müslüman olmuşlardı. Hazreti Esma binti Yezid Ensar hanımlarındandı. Evs kabilesinin Abdüleşel oğulları kabilesine mensuptu. Şimdi dikkat edin. Önce 3 isim saydım, sonra bir kişiye döndüm. Yezid bin Seken, Esma ile Havva. Yani Yezid bin Seken'in kızı Esma ile Havva. Burada Esma çok öne çıkacağı, çok ciddi faaliyetleri yapacağı için babasını ve kız kardeşini geçecek. İslami faaliyetlerde işte bazı evlerde bunu görürüz. Mesela annesi de bunun sahibi olduğu halde onun ismi pek fazla geçmez. İslam ile şereflendikten sonra en yakınlarından başlamak üzere bütün çevresini de İslam'ın gül bahçesine davet etmeye başlayan bu Seken ailesinin başında Esma geliyor. Kendisi başkalarını davet ettiği hakikatleri bizzat yaşayıp hayatında uyguladığı için çok tesirli oluyordu. Evet, işte Musab'ın da tesiri buydu. Sahabenin tesiri buydu, daha doğrusu Resulullah'ın tesiri buydu. Bugün de Allah dostlarının tesiri budur. İnsanlara bir şey ulaştıramıyorsak, bir mesajı götüremiyorsak, kendimize yeniden bakmamız gerekmektedir. Anlatılan şeyi, anlattığımızı zannettiğimiz şeyleri acaba biz ne kadar yaşıyoruz? Ya da yaşıyor muyuz? Yaşadığımız ölçüde etki meydana gelecektir. Ve bunu yaparken de tabii başkasını etkileyeyim diye bir sıkıntımız olmayacak. Başkasını etkileme derdimiz de olmayacak. Bizim başkasını etkileme sıkıntımız, derdimiz olmayacağı gibi İslam esaslarını takva cihetiyle ihlasla yaşamak durumundayız. Biz yaşadığımız şeyi zaten hayatımızda göstermiş oluyoruz. Yani ben de görsünler diye değil. Zaten onunla şekilleniyoruz. Yani İslam'a göre giyiyoruz, giyiniyoruz. İslam'a göre yiyoruz, İslam'a göre konuşuyoruz. Yani İslami bir hayatın içinde olduğumuz bu önemli bir ayrıntıdır. İşte yaşadığı için anlatmaya çalıştığı şeyi Hazreti Esma'nın ciddi şekilde etki ettiğini görürüz. Yani birçok insanın İslam'la tanışıp Müslüman olmasına bu şekilde vesile oluyorlar. Yani değişene diyeyim daha doğrusu. Bunu Müslüman olanlar böyle değişmeye başlayınca, yani kötü hal ve hareketlerini atıp güzel hal ve hareketlerle donanınca elbette ki herkesin dikkatini çekiyordu. Çünkü İslam güzellik diniydi. Güzellik dinine giren herkes bir başka güzelleşiyordu. Hani bugün güzelleşmek için bazı güzellik salonlarına gider insanlarımız. Bu fiziki güzelliktir. Oysa güzellik salonu İslam. Güzellik ortamı İslam. Güzellik salonlarında dış güzellik öne çıkarılır. İçte yatan fesat ve çirkinlik görülmez. O, işte o çirkinliği ortaya koyacak ortam oluşunca o gerçek yüzünü gösterir. Ama İslam öyle mi? İslam'ın o güzel bahçesine girenler, o güzellik ile içten, önce içten sonra dıştan o bir donanmayla çıkarlar. İç ve dış donanım ile oradan çıkar bu insanlar. Dolayısıyla bu, yani bir koku sürünen bir insanın kokunun kalitesine göre birkaç saat veya birkaç gün üzerinde kalması ve yani yürüdüğü zaman da etrafında kokunun hissedilmesi örneğini düşünün. İslam bunu kalbe yerleştiriyor, beyine yerleştiriyor. Tepeden tırnağa deriz ya, saçımızdan tırnağımıza kadar. Bütün yapılanmaya, yani harcı bundan kullanıyor İslam. Yani insan inşasında kullandığı harç, o tutucu madde iman, kavrayıcı madde sıkı sıkıya. Bu iman da ahlakıyla, edebiyle, takvasıyla, ihlasıyla böyle güzel bir şekilde tezyin edildiğinde, ameller de oluyor bunlar, güzel amellerle oluyor. Tezyin edildiğinde Müslüman bir başka güzellik ortaya koyuyor. Ve elbette hayat değişen değişene devam ediyor. İşte Hazreti Esma bin Yezid'in hanımların tabir yerinde ise başını çektiğini, onları derleyip toparladığını, grup haline getirdiğini ve bahçe sohbetlerinde uygun ortamlarda ders halkalarına kattığını görürsünüz. Daha önceki sohbetlerin birinde geçmişti. Böyle toplu sohbetlerde önde erkekler, ortada erkek çocuklar, arkada da hanımların olduğunu görürüz demiştim. İşte Esma binti Yezid'in de İslam halkasına girmesiyle ailece bu halkanın, hanımlar halkasının biraz daha büyüdüğünü, daha bir delinip toparlandığını görürsünüz. İnsan olarak her birimizin başımızda bizi çekip çevirecek bir örneğe ihtiyacımız var. Bu bilinen bir şey. Çekip çevirecek bir örneğe ihtiyacımız var. İşte bu hanım bu güzelliği gösterecek. Bu iyi anlaşılsın diye bir de erkek örneği vereyim arzu ederseniz. Abdullah bin Zeyd isimli bir sahabemiz daha var. Bu isimde çok sahabe biliriz. Medine'de Abdullah bin Zeyd el Ensari diye. Bunun hikayesi bir hali değişiktir bu adamcağızın. Abdullah bin Zeyd Musab bin Umeyr'in Medine'ye geldiğini, işte İslam'ı tebliğ ettiğini duymuş. Biraz ziraatta, bağ bostanla uğraşıyor. Biraz fazla meşgul bu zat. Çok fazla gidemiyor öyle oturma yerlerine. Ancak merak ediyor. Bir gün bahçesinin yanından geçerken konuşanları duyuyor. İşte Musab diye biri gelmiş, şöyle şöyle anlatıyor, böyle böyle anlatıyor diye merak ediyor ve onlara takılarak yanlarına gidiyor. Ancak bir anda Hazreti Musab'ı göremeyince, tabii nerede kaldığını soruyor, nereden, kimin evinde misafir olduğunu soruyor ve Esad bin Zürer'in evine gidiyor. Ve onlar arasında tatlı bir konuşma geçiyor. Senin yanında bir misafir varmış diye soruyor. Senin yanında bir misafir varmış. Evet var. Mekkeliymiş. Evet Mekkeli. Çok önemli biriymiş. Çok önemli. Bakın altyapı almış yani. Yani bir misafir olduğunu, Mekkeli olduğunu, çok önemli olduğunu. Adı da Musab bin Umeyr'miş. Evet. Adı da Musab bin Umeyr. Yani misafir var mı? Adı nedir? Nerelidir? Diye sormuyor. O zaman ey Esad, onu tanıyor tabii Esad bin Zürare'yi, açık konuşacağım diyor. Hürün diyor, açık konuş. Bu adam peygamber elçisi olduğunu söylüyormuş, bu doğru mu? Doğru. Musab bin Umeyr, peygamber efendimizin buradaki temsilcisidir. Peygamber efendimiz diyorsun ey Esad. Yoksa sen de mi? Evet ey Abdullah, ben de İman ile şereflenip Müslüman oldum. Elhamdülillah. Sen Medine'nin en önde gelenlerden birisisin. Sen iman ettiğine göre bu iş öyle gel geç bir iş olmasa gerek. İstersen sen de bizzat görüş. Ondan sonra kararını ver. Aslında ben de bunun için gelmiştim ya. Musab şu an içeride. Görüşmek ister misin? İsterim tabii. Hadi öyleyse. Bir de böyle var yani. Şahıs geliyor. Şahsı ev sahibi karşılıyor. Yani kurum sahibi diyelim karşılıyor. altyapısını yokluyor. Durumunu, konumunu yokluyor. Ne niyetle geldiğini öğreniyor. Ondan sonra Mustafa'nın huzuruna çıkarıyor. Bazen şahıstan böyle görüştükten sonra onu uygun bir yere alıyor. Bekletiyor orada. Hazreti Mustafa'nın yanına giriyor. Gelen şahsın haleti ruhiyesini haber veriyor, bilgi veriyor. Şöyle biri geldi diye. Hazreti Mustafa da ona göre bir nabız yoklayarak şerbetini veriyor. Bu kısım çok önemli diye bu ayrıntıyı vermek istiyorum. Dedim yani sık sık birçok bölümde, bilhassa Medine kısmında halen veriyorum, vermeye de devam edeceğim. Birçok bölümde geçiyor bunlar. İşte Hazreti Musab sürekli her yerde anlattı İslam'ı. Her önüne gelene bunları söyledi. Bu doğrudur. Ancak bunun bir yöntemi var. İslam'dan haberi olanlar duruma göre ya kendileri geliyorlar veya birileri vesile oluyor demiştik. Ve Abdullah bin Zeyd'i örnek veriyorduk. Esad bin Zürare'ye gelmiş, Hazreti Musab'a ilişkin sorular sormuş ve görüşmeye karar vermişti. Burada şunu ifade ediyorduk. Genellikle kitaplarımızda, makalelerde, işte sohbetlerde, sunumlarda çok duyarsınız. İşte Musab bin Ümeyr Medine'ye vardığında her ortamda İslam'ı anlatmaya çalıştı. İşte evlere gitti, iş yerlerine gitti, bağ, bostan, bahçe, nerede fırsat buldukça İslam'ı anlattı ifadesini çok duymuş, okumuşsunuzdur. Bunlar doğru. Ancak atlanmaması gereken bir ayrıntı var ki bunu çok önemsiyorum ben. Onu sık sık da söylüyorum. Az önce yine ifade ettim bölüm sonunda. Şimdi bir zatın, bir şahsın ne kadar yetişmiş hoca olursa olsun bir şahsa mesajı verebilmesi için, yani mesajın da kalıcı olması için hatibin muhatabı az çok tanıması lazım. Yani nabza göre şerbet verecek. Bundan dolayı gelen, yani eve gelen, bugünkü deyimle kuruma gelen diyelim, Darul Esad kurumuna gelen, bu amaçla gelen insanlarla görüşen Hazreti Esad, görüştüğü şahsın yapısına göre bazen onu bir özel bir yere alır, Musab'ın yanına girer, gelen şahıs hakkında malumat verir ve onların buluşmasına vesile olur. Bazen de şahısla görüştükten sonra bekletmeye gerek olmadığını ve şahsın bu işe hazır olduğunu görür, direkt Hazreti Musab bin Ümer ile görüştürür. Burada da öyle oluyor. Abdullah bin Zeyd'i tanıyor zaten. Zaten Esad bin Zürare o bölgenin insanı olduğundan, kabile reisi olduğundan çevresi geniş. Gelenlerin, yani nasıl diyeyim, %100'ünü diyemesek bile %98'ini tanıyor Hazreti Esad. Dolayısıyla çok rahat bir hareket alanı var. Abdullah bin Zeyd Hazreti Esad bin Zürare ile beraber Hazreti Musab bin Ümeyr'in yanına girdi. Hazreti Musab radıyallahu anh güller gibi tebessüm ederek onları ayakta karşıladı. İçeri giren Abdullah Musab bin Ümeyr'i görür görmez bu adam yalan söylemez diye geçirdi içinden. İşte bu sohbetlerdeki hedefimiz budur. Musab bin Ümeyr'in hikayesini anlatmaktaki gayemiz budur bizim burada. Yüzümüzün, sesimizin, solumuzun, halimizin yalan söylememesi, söylemeyeceği, bir nifak duruşu sergilememek. Yani çok böyle anlayışlı, çok kibar, çok efendi duruyor görünmek başkadır. Çok anlayışlı, çok kibar, çok efendi olmak başkadır. Hal ve hareketlerinde, giyim kuşamında, sosyal ilişkilerinde, efendim sabrı şiar edindiğinden, tahammülü şiar edindiğinden, katlanmayı şiar edindiğinden, bulaşmak istemediğinden, böyle efendi duruşu başkadır. Karşı tarafla bir güzelliği paylaşmak arzusuyla ve güzelliğin gelişmesi, yayılması duygusuyla gerçekten o muhabbet içinde yaşamak başka. Musab bin Ümeyr'in kendini beğendirme gayreti yoktur. Bunu hep söylüyoruz. Yani bir yere giden bir hatip orada verimli olması için, işte eğitim derslerinde bazen bunlar söylenir. Kendinizi kabul ettiremediğiniz zaman vereceğiniz bir şey yoktur derler. Bu doğrudur. Ama kendimizi kabul ettirmek, bizde olmayan şeyi varmış gibi göstermek anlamına gelmiyor ki. İstikrarlı bir hayatımız olmalı. sözümüz amelimize ters düşmemeli. İçimiz dışımıza ters düşmemeli. Güzel bir hayat, güzel bir yaşayış içinde olursak ve hedefte de karşı tarafı etkileme arzusu değil, Allah'ın rızası olursa Rabbim etkiyi verecektir zaten. O Allah'ın vergisidir. Ama onları kenara atıyor, şöyle bilgiç görünmek, ağır adam görünmek, pahalı biri görünmek, alim görünmek kaygısı olursa zaten ses tonumdan bile anladınız, bir itici bir duruş ortaya çıkacaktır. Saygı ve güven telkin eden bu nur yüzlü adamla beraber olmaktan ayrı bir lezzet alan Abdullah, kısa birkaç soru sordu sadece. Sonra da Musab bin Ömer'in tebligatıyla, büyük bir coşkuyla kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Evet, Abdullah bin Zeyd olarak gelmişti. Hazreti Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh olarak çıktı oradan. Yani herhangi bir insan olmaktan çıkmış, Müslüman olarak özel insan statüsü elde etmişti. Müslüman özel insandır çünkü. Evet, Müslüman özel insandır, özellikli insandır. Biz özeliz, özellikliyiz diye bas bas bağırmak yerine özel ve özellikli bir hayat sergilememiz lazım. Bu bizde görülmeli. Yani birileri bende görsünler arzusuyla değil, zaten böyle olmak durumunda olduğumuzdan karşımızdakinin nasibi varsa ve kör de değilse zaten bunu görecektir. Evet, bir kez dinlemeyle hazırmış demek ki İslam'la şereflenir ve Hazreti Musab bin Ömer'in halkasına dahil olur, onun öğrencilerinden biri olup çıkar. Hazreti Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh mümkün olduğunca her fırsatta yanına girer, gelir, sohbet halkalarına katılır, her geçen gün bilgi dağarcığını doldururdu. Öyle ki öğrendiklerini hemen yaşama gayretiyle. Hep bunu görürüz sahabede. Öğreniyor, Allah'ın emir ve yasaklarını öğreniyor, ayeti kerimeleri öğreniyor, hem de en yetkiliyi ağızdan öğreniyor. Öğrendikçe seviyor, sevdikçe öğreniyordu. Öyle ki öğrenmeyle sevmesi birbirini tamamlayan iki unsur olmuştu. Sadece öğrenmek değil, severek öğrenmek ve öğrendiklerini de severek yaşamak onun için önde gelen bir şey olmuştu. Burada hemen aklınıza zannediyorum geliyordur. Genellikle eğitimde, yani verimli olma açısından, öğretmen için, eğitimci için sevdirerek öğretmek, kolaylaştırarak öğretmek şeyi öne çıkarılır. Bu doğrudur. Ama dikkat ettiyseniz burada öğretmen, hoca boyutu zaten zirvede. Ama muhatap, yani öğrenci boyutu, hoca zaten duruşuyla kendini sevdiriyor. Beni sevsinler diye uğraşmıyor. Hazreti Musab sevmeyecek bir adam mı Allah aşkına? Yani bir şey anlatılmasa bile, mübareğin adı bile, Musab Ömer'in tarihi bir kere misyonu var yani mübarek. Sevilmez mi hiç? Dolayısıyla o beni sevsinler de davamı sevsinler gibi gayreti yok onun. O sevilecek bir hayat yaşıyor. İslami hayat sevilecek hayattır çünkü. Biz İslami hayatı yaşayamadığımızdan, güzel bir hayat, güzel bir Müslüman olamadığımızdan, güzel görünmeye çalışarak, anlayışlı, hoşgörülü görünmeye çalışarak bir şeyi anlatma moduna giriyoruz. Onun da tesiri birkaç saat sonra bitiyor. Ama güzel bir hayat yaşayabilseydik, güzelliklerin içerisinde güzelliği mahsus bir edayla durabilseydik, zaten üzerimize sinen o güzel koku, yani kastettiğim maneviyat, karşımızdakiler tarafından görülecekti. Ama nasibi olanlar görecek bunu. O yüzden sadece öğrenmek değil, severek öğrenmek. Tekrar söylüyorum, öğretmek demiyorum, öğrenmek. Yani bu öğrenci boyutu. Arzuyla geliyor, severek geliyor, almak için geliyor. Saat doldurmak için değil, devamı almak için değil, vizeyi final için değil, imtihan için değil. Sevdiği için geliyor. Yani maddi boyutuyla söyleyeyim, acıktığı için yemeğe geliyor. Susadığı için suya geliyor. Çayı istediği için çay içmeye geliyor. Nasıl ki beden bunları istiyor, aynı şekilde ruh da böyle acıkmalı, susamalı ki, çaysamalı ki bir araya gelince bir şeyi ifade etsin. Evet, Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh konuşulanları öylesine duyarak ilgilenmiş ve İslam ile şereflenmişti. Oysa ona duyurmak için yanında konuşmuşlar, onun ilgisini çekecek şeyler söylemişler. Yani onu yönlendirmişlerdi. Bakın nereye geldik şimdi. Müslüman ne görevi var? Şimdi bir güzel sohbete katıldınız. Bir büyük zatı dinlediniz. Güzel bir halkaya iştirak ettiniz. Muhabbet gülistanından gül devşirdiniz. Allah artırsın. Ancak çevrenizdeki bazılarının böylesine bir güzellikten haberi olmadığını görüyorsunuz. Eğer tanıyorsanız az çok çevrenizi, kimin nasıl bir tepki vereceğini az çok da tahmin ediyorsanız, ona gidip de filan yere sohbete git, niye gitmiyorsun demek yerine, onun işitebileceği bir yerde o sohbetin güzelliğini konuşuyorsunuz. O duyuyor. İşittirmek, duyurmaktır bu. İşte Abdullah bin Zeyd'e diğerleri böyle yapıyorlar. O bunları işitince ilgisini çekiyor. Yani çünkü daha önce duymuş. Ama işim var, çok meşgulüm, şuyum buyum diye gidememiş Musab'ın yanına. Gidememiş veya gitmemiş. Ama bunlar onun çalıştığı bahçenin yanında bunları konuşup ona işittirince ilgisini çekiyor ve işini gücünü bırakarak Musab'ın yanına gidip şeriflerin en güzeliyle şerefleniyor. İşte Musab bin Umeyr bu insanları eğitirken, yani gidin de millete işittirin demiyor. Dedi ki başından bu yana, yani her şeyi söylenmez ki insanlara. Mesajı, davayı alan insan onu bir yere ulaştıracak. Hazreti Peygamber aleyhisselam Musab bin Umeyr'i Medine'ye gönderirken bütün ayrıntısıyla evde şöyle yaparsın, bahçede böyle yaparsın, ortam şöyle olursa şöyle yaparsın, bunu böyle yaparsın diye bir sürü önüne bir şey koymamıştı ki. Onun yapacağı ana temeller namaz kıldıracak, Kur'an okuyacak, İslam'ı anlatacaktı. Buydu görevi yani. Üç ana kalem var en temelde. Ve bunun altını o dolduracak. Yani bir yere bir şahıs vazifelendirildiği zaman, görevlendirildiği zaman sürekli şimdi ne yapacağım, şimdi ne yapacağım diye geriye doğru sorarsa bu yürümez bu iş. Bu taşıma suyla değirmen çevirmeye benzer. Dönmez değirmen. Burada şimdi o yani kaldı ki isim de verilmiyor burada. Bakın ben de isim vermedim size. Birileri işte Abdullah bin Zeyd'in çalıştığı bahçenin kendi bahçesinin daha doğrusu yanında böyle bu güzelliği konuşuyorlar. Yani Abdullah bin Zeyd yani bu işe demek ki onlar tanıyor bu adamı. Yani git deseler belki de onur edecek gitmeyecek. Ama onun yanında işte ne sohbetti ya. Musab bin Umeyr ne güzel anlatıyor ya. Resulullah'ın elçisi var ne tatlı bir adam falan vesaire. Yani öyle şeyler konuşuyorlar ki Abdullah bin Zeyd'in zihni bir fotoğraf çiziliyor. Bir Musab resmi oluşuyor. Ondan sonra bir konu oluşuyor, bir sohbet, bir güzellik oluşuyor ve onu o şekilde yönlendiriyorlar ki Hazreti Peygamber'in Peygamber'in elçisi Hazreti Musab'ı dinlemeye gidiyor. Yani burada çok ilginç bir güzelliği görürsünüz. Bu güzelliği iyi anlamamız lazım. Çünkü o ana kadar Abdullah bin Zeyd Hazreti Musab'ın yanına hiç gitmemiş, hiç görüşmemişti. Gelişmelere uzaktan duymuş, çok daha fazla ilgilenmemişti. Ama kendisine işittirildiğinde bunu yaşamış oldu. Evet, şimdi gül sohbetleri dersimizin Musab bin Umeyr konulu bu sohbetimizin belki de İslam tarihi açısından, Medine'de İslam'ın hızla yayılması açısından çok önem arz eden ve herkes tarafından da az çok bilinen en önemli sahnesine geldik. Öyle söyleyeyim. En önemli sahnelerin birine geldik. Şimdi, mümkün olduğunca her ortamı çok iyi bir şekilde değerlendiren Hazreti Esad radıyallahu anh sürekli yeni ortamlar da oluşturma çabasındaydı. Hazreti Musab bin Umeyr'in görevini tam olarak icra edebilmesi için önüne sürekli yeni simalar getiriyor, yeni ortamlar oluşturuyordu. buraya küçük bir örnek de vereceğim. Yani yeni sima, yeni ortam derken kastedilen nedir? Bir kere Hazreti Musab bir gruba bir kez konuşmuyor. Dedim ya, muhatabı öncelikli olarak Müslümanlar. Müslümanların gerilemeden aynen kalması birinci hedef. İkinci hedef bunların gelişme kaydetmesi. Yani iç yapılanmayı tümüyle yerine getirmeleri. İkinci hedef bu. Üçüncü hedef çok güzel örnek olmaları. Bakın ilk üç kalemde Müslüman üzerine bir yoğunluk görürsünüz. Ondan sonra ilgi duyanlara, merak edenlere yönelmek. Onları halkaya dahil etmeye çalışmak. Sonra sataşan insanları sataşma modundan dinleme moduna çevirip mesajı verme gayretinde olmak. İşte bu durumda ister istemez sürekli devam eden, yani devam eden sınıfları, özel öğrencileri, özel grupları olduğu gibi sürekli yeni simalar da geliyordu. İşte bunların birbirinden ayrı tutulduğunu, mümkün mertebe bir tarafın gerilememesi için orada verilen mesajların ileriye götürülmesi noktasında Musab'ın tayin ettiği biri bu dersleri sürdürürken, yeni gelen şahısların Musab bin Ümeyr önünde bir tabir yerindeyse bir sınavdan geçirilmeleri, niçin gelmişler, niye gelmişler, ne oluyor, ondan sonra onlara bir ders halkası oluşturulması. Evet. Bunu yaparken tekrar söylüyorum, tek başına hareket etmiyor, oluşturduğu ekibi de beraber çalışıyordu Hazreti Esad bin Zürare. Bu bir kişinin işi değil, dava büyük, ekip büyük olacak. Aynı zamanda da yeni ekipler oluşturma gayretindeydi. Bütün bunları Hazreti Musab bin Ümer ile ve oluşturdukları meşveret kurulu ile istişare ettikten sonra icra ediyorlardı. Yani çok ciddi bir çalışma içine girmişlerdi. Yani aklımıza esti, hadi gidelim şurada, şu dükkanda konuşalım. Öyle değil. Öyle değil. Bazen böyle giderken zuhurat deriz biz buna. Bir dükkana girersiniz. Bu ayrı bir olay. Ha, ama bir hedefli bir şeyiniz var. Yani siz İslam'ı anlatıyorsunuz. Ben şimdi şu anda burada sizinle konuşuyorum radyo programında. Yani ben bir altyapıyı hazırlıyorum. Notlarımı alıyorum. Ben önümde bir sürü notlarım var. Hangilerini tutayım aklımda? Notlarımı alıyorum, hazırlığımı yapıyorum. Radyo da ona göre bu saati bana tahsis ediyor. Önüme suyumu, çayımı koyuyor. Lambamı, ışığımı yakıyor. İmkanları hazırlıyor. Ben de hazır ortama geliyorum. Hazırlık yapmışım. Neyi anlatacağımı biliyorum. Süremi de biliyorum. Bu böyle bir şeydir yani. Ama hani böyle bir de öyle olur ki, yani ben burada programları yapmışımdır. Öyle bir ziyarete gelmişimdir. Ziyarete gelmişken hocam bir program daha yaparsınız. Öyle olur. Ha, o zuhurattır. O zuhurat, o var, olur. Ama yani bir programın ciddi şekilde yürütülmesi için bir programa alınması lazım. Saati belli olmalı, süresi belli olmalı. Değil mi efendim? Ki bir şey yapabilirsiniz. İşte Musab bin Ümer'in, yani basitten kasıttım, küçüğü almak için söylemiyorum ama basit bir radyo programı için bu kadar programlara alınıyor, saatleri belirleniyor da İslam davasını anlatacaksınız. Öyle oradan geçerken konuştum diye olmaz bu iş. Ama yine radyo örneği verdiğim gibi, yani ben burada programları yapıyorum, biliniyorum, tanınan bir insanım. Programın dışında bir gün geldim. Efendim stüdyoda müsait. Ya hocam bugün dersiniz yok ama stüdyo müsait. Bir ufak bir söyleşi yapabilir miyiz? Yaparsınız. Çünkü tanışıyorsunuz. Ama öylesine ben diyelim uğramışım, çay içmeye gelmişim. Hocam buyurun programa diye kimse sizi mikrofon başına geçirmez kolay kolay. Çünkü bir akış var. Evet. İşte sadece gelenlere anlatmak değil, mesajı her yere taşıma gayretiyle sürekli yeni ortamlar oluşturmaya çalışıyorlardı. İşte şimdi o bölümdeyiz. Ev ortamı, iş ortamı, özel mekanlar ve bahçe ortamları gibi birkaç kalem. Ev ortamı, iş ortamı, özel mekanlar ve bahçe ortamı. Bahçelerde de oluyor bu. İşte bunlardan biri de Abdüleşşel oğulları ile Zafer oğulları kabilelerine yönelik bir faaliyet. Abdüleşşel oğulları, Zafer oğullar. Bu kabilelere çokça gidip gelen Hazreti Esad aynı zamanda bunlarla akraba oluyordu. Akrabalık bağını çok iyi bir şekilde değerlendirerek sürekli yeni bağlantılar kuruyordu. Akrabalık bağını kullanmak başka, değerlendirmek başka. Deyimleri de iyi seçelim. Değerlendirirsiniz, o başka bir şey. Akrabalığı değerlendiriyordu. Kullanma kabalığından değerlendirme inceliğine geçiş yapmıştı Hazreti Esad bin Zürare radıyallahu anh. Evet. Bu mahallede çok ciddi çalışmalar yapmış, altyapıları hazırlamış Abdüleşiroğulları ve Zaferoğullarına. Hazreti Esad radıyallahu anh 3 ayrı programın icrasına ön ayak oldu yine. Bunlardan biri oradaki, yani o bölgedeki Müslümanlara yönelik faaliyetti. Biri Müslüman olmayanlara yönelik faaliyetti. Diğeri de Müslüman olanlarla olmayanların oluşturduğu karma grup faaliyetiydi. Evet, dedim ya, İslam tarihinin, yani Musab'ın Medine hayatındaki en öne çıkan boyuttur bu. Yani Uhud kadar önemli burası. Uhud'dan belki daha da önemlidir. Yani 3 türlü bir çalışma, 3 ayrı program. Müslümanlara yönelik faaliyet, Müslüman olmayanlara yönelik faaliyet, Müslümanların da içinde olduğu, Müslüman olmayanların da içinde olduğu karma bir gruba yönelik faaliyet. Evet. Bütün bunlar ayrı ayrı icra edildi zaten. Ama şimdi bakın ne olacak. Hazreti Esad radıyallahu anh organizeyi yapıyor. Bağlantıların yanında ulaşımı da sağlıyor ve halkı topluyordu. Bütün bunları tek başına yapmıyordu tabii. Kadrosunu kurmuş, ekibini oluşturmuştu. Ciddi bir şekilde görev dağılımı yapmıştı. Yani herkesin yapacağı bir şey vardı burada. Sadece davete icabet edecek sohbeti dinleyip dağılan bir grup değillerdi onlar. Bu cümleyi de devamlı tekrarlıyorum. Yani sadece davete icabet ediyor, sohbeti dinliyor, oturduğu sandalyeyi bile düzeltmeden çekip gidiyor bugün kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu. Bunlarla bir yere varamayız. Çünkü bir sohbet halkasına oturan, halkanın gereklerini yerine getirmekle de mükellef aynı zamanda. Bütün bunlar yapılmadığında çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Evet. Evet, bu cümleyi bir kez daha tekrarlayayım, affınıza sığınarak. Sadece davete icabet ederek, sohbeti dinleyip, dağılan bir grup değildi onlar. Herkes üzerine düşen görevi büyük bir şevkle yerine getiriyordu. Yani şu sandalyeyi şuraya koy, şurayı çevir, şunu otur, şu minderi bırak, şu suyu getir gibi bir takım talimatları vermeye gerek yoktu. Evet, bahçe duvarlarının bazıları dışarıdan içerisi görülmeyecek kadar yüksek oluyordu. Bazıları da rahatlıkla bahçenin tamamı görülecek kadar aşağıda alçakça oluyordu. Bazı durumlarda özel sohbetler yaptıklarından dışarıdan görülmemesi için yüksek duvarlı bahçeleri tercih ediyorlardı. Bazı durumlarda da dışarıdan görülüp merak uyandırsınlar, meraklansınlar ve içeri girsinler, gelip dinlesinler dercesine bahçeli fakat açık bir ortam oluşturuyorlardı. Yöntemi görüyor musunuz? Yani bazen öyle bahçe, yani dışarıdaki ortamı kalabalık olunca eve sığmıyor bunlar. Öyle bir ortam oluşturuyor ki biraz daha belki uzak bir yerde, tenha bir yerde bir iç yapılama, iç faaliyet. Bazen de mahalle ortasında bir bahçe tercih ediliyor. Duvarlara biraz daha alçak bahçe tercih ediliyor ve biraz da sesli ders yapılarak etraftan görülsün ve ilgi uyansın ve katılsınlar isteniyordu. Abdüleşiroğulları faaliyetinin bu kaleminde biz bunu görürüz. Evet, bahçe sohbeti. Musab bin Umeyr'in Medine'deki iki büyük zata ulaşma gayreti. Çok güzel bir yere geldik ama bugün de bize ayrılan süre burada doldu. Dilerseniz bundan sonraki bölümünü diğer programa bırakalım. Heyecanla o günü bekleyelim inşallah. Ve zamanı israf etmeksizin bundan sonraki program akışına bırakmış olalım diyor. Ben bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.